Ayrım 33, sayfa 454. Hayatımı yaz. Şimdiye kadar karşılaştığım iki çeşit insan yazar olduğumu öğrenince bana hayatlarını yazdırmak istemişlerdir. Orospular ve cezaevlerindeki sabıkalılar. O zavallı kadıncıkların hangi tabakadan olurlarsa olsunlar bacak bacak üstünde başlarını geriye atarak gözleri tüttürdükleri cigaranın dumanında şöyle bir "Ah ah benim hayatım bir romandır" deyişleri vardır ki merhametinden insanın en kaşarlanmışını nikahı altına alası gelir. Sabıkalı hırsızlar, yan kesiciler, dolandırıcılar, mükerrer katiller de böyledir. Hayatlarının yazılmasını çok isterler. Bunlardan biri tutturdu. "Abi, hayatımı yaz benim, benim hayatım diyorum sana. Anam avradım olsun en taş yüreklisi, karı gibi ağlayacak okurken. Benim hayatım film mi abi?" Hatırını kırmış olmamak için, "Olur" dedim. "Nereden demişim, bir daha elinden kurtulamadım. Koridorda görür, abi şu benim hayatımı yazmadın be. Koğuşta yakalar, yazacaksan yaz şu hayatımı be abi." Gittikçe de işi azıtıyor. Ben tıpkı borcunu ödemeyen, alacaklısından kaçan bir adama döndüm. "Artık şu bizim 50 kağıdı vereceksen ver, ettiğin yeter" der gibi. "Artık şu benim hayatımı yazacaksan yaz be abi" diyor. Uzattın işi. Helaya gitsem kapıda bekliyor. Muslukta yıkanırken yanı başımda. Ondan korkumdan yataktan çıkmaz oldum. Bu sefer de şununla bununla, en sonunda da gardiyanlarla haber yollamaya başladı. "Hayatını yazacakmışsınız" söyleyip duruyor. "Yazsanıza şunun hayatını." "Yazılacak olan dilekçe değil ki, hayat bu. Üşenmeden oturup yazsam bir de üstelik beğenmez. Beğenmez çünkü ben onları çok iyi bilirim. Ne yapmışlarsa hep kendilerini haklı bulurlar." Ama bıkıp usanmıştım artık bir gün. "Gel bakalım anlat şu hayatını" dedim. "Neresinden başlayayım abi?" "Bir yerinden başla işte." "Başından başlayayım." Başladı. 22 yıldır bu yoldayım abi. Nereden çaktın dersen, her mahkemede reis sabıkalarımı başından sıralar. Sabıkaya işlenmemişlerdi tonla. 13'ünde var yoktum, ilk işimi yaptım. "Babacımı bilirsin, değil mi?" "Çakarsın abi, şimdi bana yol koşma. Bir gece Beyoğlu'ndayım, gece yarısından sonra. Tak bir enayi düştü. Baktım, Hacı Ağa iş var. Babacım diye sokuldum. Tenha sokağa döndük, bir el attım, çarık, ah böyle. Çarık diyorum sana abi, içi barbunya dolu. Dinine, imanına söyle. Kabahat benim mi be? Bir babacım dedim, iki babacım dedim, üçüncü de enayi sövüşledim. Kerizin ruhu bilen duymadı. Pırr. Dev Ahmet'in tekkesine gittim. 3000 paper. Aradan bir ay geçti geçmedi, tramvayda bir iş aldım. Aynasızlar enseledi, tak içeri düştüm. Çıkınca gece işine başladım. Bir akşam üzeri Şişli'den geçiyorum. Baktım bir evin birinci katında, ben diyeyim 10, sen de 100. O kadar lamba yanıyor gibi. Vay anasını. İçerisi tıklım tıklım dolu be. Gel de dayan. Derken lambalar sönmez mi? Herifler karı kız evcek çıkmazlar mı sokağa? Sen söyle be abi, kabahat benim mi be? Tak balkona. Daldım içeri. Allah ne verdiyse topladım. Ver elini keriz. Hangi birini? Bir gece hiç unutmam. Bizim şoför erkek Niyazi'nin arabasındayız. Taksim'de arabaya bir gaco bindi. Vay anam vay. Ye be karıyı ye. Çöpü kalmaz anam avradım olsun. Ayağını öpeyim kurbanın olayım abi. Kabahat benim mi? Suç benim mi? Böylesi karıya can mı dayanır? Erkek Niyazi'ye bir sinyal geçtim, tamam dedi, bastı gaza, yürü. Gaco başladı feryada. Ayaz Ağa ormanına soktuk, bir gece geçirdik diyorum sana. Kral Faruk da beğenir. Sabahı tak enseledik, helal olsun. Ben o karı için diyorum sana, anam avradım olsun idama giderim. Bak bir tanesini anlatacağım, sen hak ver abi. Benim suçum var mı? Kabahat bende mi abi? Delikanlı yukarıdakilere benzer olaylarla dolu bütün hayatını anlattı, rahatladı. Yazacak mısın be abi dedi. Yazarım dedim. Verdiğim sözü tuttum. İşte onun yazdığım hayatından bir parça. Bütün insanlar onu suç işlemeye tahrik ve teşvik için el ve söz birliği etmişler. Bir gece yarısı şehre gelen yaşlı bir köylü cüzdana 3000 lira koymak suretiyle zavallıyı yan kesiciliğe mecbur etmişti. İçi kıymetli eşyalarla dolu zengin bir ev sahibi evde kimse bırakmadan bütün ailesiyle sinemaya giderek baht Sız genci gece soygunculuğu yapmak felaketine sürüklemişti. Zavallının bütün namuslu insan olma gayretine rağmen bir yastıcağında Japone kollu, tiril tiril ipekli bir entari giyen, bütün bunlar da yetmiyormuş gibi güzel ve 18 yaşında olan bir kız, onu güzelliği ve körpeliğiyle suç işlemek zorunda bırakmıştı. Alçak kız, masum delikanlıyı baştan çıkararak delikanlının kendisini daha kaldırmasını sağlamıştı. Delikanlının bahtsızlığı bu kadarla da kalmamıştı. Onu namussuz, hain insanlar cinayet işlemeye kadar sürüklediler. Bir adam karısını getirip kendi eliyle ona teslim etmemek gibi müthiş bir ahlaksızlığa irtikap etmiş, zavallı delikanlıyı kadına sahip olmak için kocasını bıçaklayarak öldürmek felaketine maruz bırakmıştı. Kasasını açıp ona teslim etmeyen bir zengin tüccar da bu şerefsiz hareketiyle beynine iki kurşun yemeyi hak etmişti. Zavallı, masum, bahtsız delikanlı yaptığı hareketlerde o kadar haklıydı ki. Delikanlının hayatı uzundur. Geçen gün gazetede ona dair bir haber okuduktan sonra onun yazdığım hayatını şöyle tamamladım. Ah, zavallı, masum, talihsiz genç. En sonunda her hareketiyle kendisini suç işlemeye, kötülük yapmaya zorlayan ahlaksız, şerefsiz, namussuz insanların elinden kurtulmak için mahkemeden karar almış ve kendisini dar ağacına astırmak suretiyle intihar etmişti. Fare zehiri. Cami avlusunun giriş kapısından ta tramvay yoluna kadar sıralı dükkanlar vardır. Bizim kanaat bakkaliye mağazası cami avlusunun kapısından sayılırsa 6. dükkan. Üst yanımızda meyhane, onun üstü köfteci, daha üstü helvacı. Alt yanımızda kasap, altında manav, onun altı doyum aşevi. Bu kanaat bakkaliyesini iki ortak devren satın aldık. Bedavaya aldık sayılır, 8.000 liraya. Dükkanı üstümüze yaptırıp eline paraları sayınca adam yavaş sesle, "Oh, canımı kurtardım," dedi. Bu sözden işkillendim ama ne demek istediğini de anlayamadım. İki ortak dükkana girdik. Biraz sonra da komşular uğurlu olsuna gelmeye başladılar. İlk gelen kasap İsmail Efendi'ydi. "Hayırlı olsun yarenler," dedi. "Sağ ol komşu," dedik. Birer çay ısmarladık. Şuradan buradan konuşurken kasap İsmail Efendi, "Sormak ayıp olmasın ama bu dükkanı kaça devraldınız?" dedi. "8.000'e ustacığım." Başını iki yana sallayıp, "Vah vah," dedi. "Neye komşu, ne var, 8.000 çok mu?" "Yok canım, yalnız vitrini 8.000 eder." "Öyleyse, onu da sonra anlarsınız." O gitti. Arkasından köfteci Mustafa Efendi ile meyhaneci Sabri geldi. "Uğurlu kademli olsun," dediler. "Eyvallah komşular," dedik. Cigara tuttuk. Söz sırasında köfteci Mustafa Efendi, "Hani sorulmaz ama," dedi, "acaba kaça devraldınız burasını?" "8.000'e." "Vah vah vah." "Kazık mı yedik yoksa?" "Yo, size devreden adam da 14.000'e almıştı." "Yoksa alışveriş olmaz mı?" "Olur. Olur olmasını ama." Onların ardından manav Eyüp, Safranbolu aşçı Abdullah, helvacı Sıddık, berber Bekir Efendi geldiler. Onlar da uğurlu olsun dedikten sonra birer vah vah çekip gittiler. Neden vah vahladıklarını bir türlü söylemiyorlardı. Ortam, esnaf kısmı böyledir, birbirini çekemez. Bizi soğutup dükkanı elimizden ucuz almak istiyorlar da ondan böyle söylüyorlar, dedi. Akşam oldu, kepengi indirdik, evlerimize gittik. Ertesi sabah erkenden ortak beni evden aldı. Beraber dükkana geldik. Anahtarı sokup kilidi açtım. Kepengi kaldırdım. Ortak, "Bismillah," deyip dükkana daldı. İçeri girmesiyle "Eyvah!" diye bağırması bir oldu. Arkasından ben içeri girdim. Ben de feryada başladım. Dükkan allak bullak olmuş. Pastırmalar bir yanda, sucuklar bir yanda, zeytin peynire karışmış, sabunlar savrulmuş. Hemen kasaya koştum. Paralar duruyor. Biz iki ortak saçımızı yolup başımızı döverken komşu esnaf da toplanmış bize gülüyorlar. Helvacı Sıddık Usta, "Yahu bağırıp durmayın. Buradaki dükkanlar hep böyledir. Siz de bizim gibi alışırsınız," dedi. İlkin dükkana hırsız girmiş sanmıştım. Hırsız nasıl girecek, kilit açılmamış. Paralar da yerinde duruyor. İki ortak içeri girip ortalığı toparladık. Akşamacak alışverişimizi yaptık. Akşam sıkı sıkı kepengi kapayıp evlerimize gittik. Ertesi sabah bir de geldik. Dükkan içi yine allak bullak. Her gün böyle oluyor. Yoksa bu dükkanlar perili mi? Ortağım periye, cine, şeytana inanmıyor. Karakola gidip durumu anlatacaktım. Meyhaneci Sabri, "Kardeşim gel bak, benim dükkan da sizinki gibi," dedi. Meyhaneye girdik, bütün yiyecekler yerde. "Neden böyle oluyor?" "Gel de sizin dükkanda göstereyim." Bizim dükkana girdik. Meyhaneci Sabri peynirlerin üstünde kara kara yuvarlaklar gösterdi. "Gördün mü? Fare tersi. Kaşar peynir tekerlerinin üstünde testere dişleri gibi farelerin diş yerleri görülüyordu. Bizim dükkanı biri boşken tutmuş, 40.000 lira harcayıp bakkal dükkanı yapmış. Farelerle baş edemeyince 30.000'e birine devredip kaçmış. O alanda 25.000'e başka birine satıp canını kurtarmış. Elden ele, döne dolaşa en sonunda biz almışız. ortağım komşulara, "Bir fareyle baş edemiyor musunuz?" dedi. Aşçı Abdullah, "Edebilirsen sen et de görelim," dedi. Hemen o gün 4 tane kapan aldık. Dükkanı kapamadan kapanları kurduk. Sabah dükkana geldik. Önce ortak bir "Bismillah" çekip içeri girmesiyle "Vay anam" diye feryadı basıp dışarı çıkması bir oldu. Ayağı koca kapana kısılmış fareler 4 kapandan birini eşik önüne getirip bize tuzak kurmuşlar. Ortağımın ayağından şakır şakır kanlar akıyor. Bin zorlukla ayağını kapandan kurtarıp eczanede sardırdık. İçeride 4 kapandan birini bulamadık. Herhalde fareler alıp götürmüş olacaklar dedik. Akşam üzeri uzun boylu bir müşteri kokulu sabun istedi. Kokulu sabunlar raftaydı. Ben uzandım, yetişemedim. Müşteri, "Durun ben yetişirim," diyerek rafa uzandı. Elini rafa atmasıyla "Yandım Allah!" diye bağırarak dışarı fırlaması bir oldu. Müşterinin eli bileğine kadar kapana sıkışmıştı. Çıkıp arkasından baktık. Adam kapanda beraber kaçıyordu. O müşteriyi bir daha görmediğimizden kapanın ne olduğunu öğrenemedik. Düşündük, taşındık. Farelerin koca kapanı nasıl rafa çıkardıklarını bir türlü anlayamadık. Kapanlarla bu iş olmayınca fare düşmanı avcı kediler aradık. Bir yerde böyle cins bir avcı kedi varmış, gittik oraya. Kedinin sahibi, "Benim kedim 2 buldog köpeğini paramparça etmiştir. Maşallah kedi değil bir canavardır. Fare değil timsah olsa tiftiğini atar. Bir gecede bütün fare cinsini kurutur," dedi. Adamın geçimi de bu kedidenmiş. Kedisini kiralar öyle geçinirmiş. Bize geceliğini 50 liradan kedisini kiraladı. Biz pazarlık edip biraz indirmek istedik. Adam, "Siz ne diyorsunuz?" dedi. "Ben bu kediyi koç dövüşüne soksam daha çok kazanırım. Ama ben kedime fare öldürterek insaniyete hizmet etmek istiyorum. Benim kedimin 1 saat kaldığı mahalleye fareler bir daha 10 sene uğrayamazlar. Kedimin kedisi değil, kokusu yeter." Kedi hiç mübalağasız bir sıpa kadar vardı. Ben kediyi görünce adamın bizi kandırdığını anladım. Herif bir yerden kaplan yakalamış, bize kedi diye yutturuyordu. Bu canavar kediyi sahibiyle beraber bir kafes içinde getirip dükkana bıraktık. Ertesi sabah kedinin sahibiyle beraber dükkana geldik. Bütün komşular da merak ettiklerinden onlar da kapıya yığılmışlardı. Kedinin sahibi, "Aman durun, kepengi birden açmayın. Kedim üzerinize atlar. Önce ben gireyim," dedi. Adamı kapıdan içeri saldık. Biraz sonra içeriden bir inilti duyduk. Bir de içeri girdik ki adam elinde bir kedi kuyruğu, 2 gözü 2 çeşme ağlayıp duruyor. Fareler o canavar kediyi yemişler. Kuyruğunu da yeselermiş, hiç kimse işin içinden çıkamayacak. Kedinin ne olduğunu anlayamayacaktık. Kedinin sahibi elindeki kuyruğa bakıp bakıp, "Eyvah! Bütün istikbalim mahvoldu. Bundan sonra çoluğumu çocuğumu nasıl geçindireceğim? Ben bu kadar masrafın altından nasıl kalkarım?" diye ağlayıp duruyordu. Komşu esnaf güle güle bir oldu. Oysa bizden önce onlar kedi işini denemişler. Doyum aşevi sahibi Abdullah Usta bir gece lokantasına 20 kedi birden kapamış. Kediler fareleri iyice yesin, kökünü kurutsun diye hayvanları 2 günde aç bırakmış. Komşularına, "Görürsünüz, sabaha 1 tane fare kalmaz," diyormuş. Sabahleyin lokantaya bir de gitmişler ki içeride 20 kediden bir tek kedi kalmamış. 20 kediden bir kuyruk bile bulamamışlar. Ne yaptıksa bu farelerle baş edemedik. En sonunda eczaneden fare zehir almaya karar verdik. Eczacıya, "Aman bayım, bir şiddetli zehir olsun ki yiyen fare gebersin," dedim. Eczacı, "Sen hiç merak etme, sana öyle bir fare zehri veriyorum ki," dedi. "Fareler bu zehre uzaktan baksalar gözlerinden zehirlenirler." Eczacı bana 1 kutu verdi. "İçinde tarifnamesi vardır," dedi. Kutuyu alıp dükkana geldim. Ortakla beraber kutuyu açıp içinden çıkan tarifnameyi okuduk. Farelerin baş düşmanı. Farelerin kökünü kazımak için en şiddetli zehirdir. Dikkat! Kullanırken el sürmeyiniz. Kullanılışı. Bu kutunun içinde zehirli buğday taneleri vardır. Bir cımbız veya maşayla buğday tanelerini çıkarıp farelerin dadandığı yerlere birer ikişer buğday koyunuz. Buğdayları tuttuğunuz aleti mutlaka imha ediniz. Sakın denize atmayınız. Bütün balıklar zehirlenir. Bir buğday tanesi 20 fareyi zehirlemeye kafidir. Bir maşayla korka korka kutudan 10 buğday çıkardık. Ortağım, "Aman nefes alma, zehirlenirsin," dedi. Soluğumuzu keserek buğdayları oraya serptik. Kutudakileri dolaba koyup kilitledik. Maşayı da yangın yerinde 2 metre toprağa kazıp derine gömdük. Ertesi sabah bizim dükkanda zelzel olmuş gibiydi. Koca koca fasulye, pirinç, şeker çuvalları yerlere dökülmüş, zeytinyağı varili devrilmiş. Raflarda ne var ne yok aşağı inmiş. Zehirli buğday kutusunu sakladığımız dolap açılmış. Kutuda tek zehirli buğday kalmamış. Komşular geldiler. Bu sefer hiçbiri gülmüyordu. Helvacı Sıddık Usta gayet ciddi. Zehir tesirini göstermiş dedi. Yahu ne tesiri? Baksana fareler zehirli buğdayı yiyince delirmişler. Ortalığı allak bullak etmişler. Ortak, hiçbir şeye şaşmıyorum da şu zeytinyağı valini nasıl devirmişler işte ona şaşıyorum dedi. Ben bu varili yerinden kıpırdatamıyordum. Yahu bunlar fare değil, Allah korusun istimlak amelesi. Ben eczacıya koşup durumu anlattım. Eczacı, ha anlaşıldı dedi. Daha kuvvetli bir zehir lazım. Size başka bir zehir vereceğim. Eğer bu zehir de öldürmezse farelerle anlaşmanın yolunu arayın. Lezgina markalı fare zehirini aldım. Dükkanda kutuyu açıp tarifnamesini okuduk. Lezgina, farelerin amansız düşmanı. Lezgina fare zehri, farelerin yok edilmesi için en aman vermez, müstahzardır. Tesiri kat'idir. Bu müstahzar uzun çalışma ve tecrübelerin mahsulüdür. Kullanma tarzı. Lezgina fare zehri, patını kullanmadan evvel farelerin en çok tercih ederek yedikleri gıda maddelerini, ekmek, peynir, pastırma, sucuk, et parçaları ve benzeri zehirsiz olarak vermek şayanı tavsiyedir. Fareler bu yiyeceklere alıştıktan sonra lezgine fare zehri patı sürülür ve farelerin en çok gezip dolaştıkları yerlere konur. Eksilenleri fareler yemiş ve ölmüşlerdir. Zehrin tatbiki anında evdeki çocuklar ve ehli hayvanlar emniyet altına alınmalıdır. Lezgina fare zehrinin fena maksatlarla kullanılması ve çocukların eline geçmemesine dikkat edilmelidir. Zehirlenme halinde doktora müracaat edilmesi tavsiye olunur. Müessir madde olarak köhlerde muko ve asit arsenik ihtiva eder. Kotan ilaç ticareti. Tarifnameye göre önce fareleri alıştırmak lazımmış. Böyle kibar, asilzade fareleri biz nerede bulalım? Bizimkiler çoktan alışmış. Ekmek içine zehir macunundan akıtıp oraya buraya koyduk. Ne dersiniz? Bu zehir işe yaramadı mı? Ertesi günü dükkanı açarken komşular geldi. Hepsi de yahu dün gece bizim dükkana bir tek fare gelmemiş dediler. O günden sonra komşu dükkanların hiçbirine bir tek fare gelmedi. Çünkü biz dükkanımıza zehirli ekmekler koydukça bütün dükkanların fareleri bizim dükkana dadanmışlardı. Fareler bu zehri çok seviyorlardı. Zehri yedikçe şişiyor, irileşiyor, gelişiyorlardı. Ama biz farelere zehirli ekmek yapmak için ekmek yetiştiremiyorduk. Komşu esnaf farelere bakmamız, onları iyi beslememiz için bize aylık bağladı. Biz dükkanı kapadık. Her akşam içeri 20 zehirli ekmek atıp kaçıyoruz. Geçen akşam farelere ekmek atmak sırası ortağımdaydı. O söyledi, fareler çoban köpeği kadar olmuşlar. İnsana hırlıyorlarmış. Ortağım, bundan sonra içeri girilmez. Kepenge bir kapak yapalım da oradan atalım, dedi. Farelerimize şimdilik her gün 20 ekmekle 40 kutu zehir atıyoruz. Ama tayınları her gün artıyor. Biz de onların sayesinde geçinip gidiyoruz. Tören Koçu 5 Temmuz 1958 Müdür Bey açılış töreni için bir koç alınmasını söyledi. Koç tören tahsisatından alınacak. Törende kurdele kesilirken koç da kurban edilecek. 7 Temmuz 1958 Bugün bir koç alındı. Adını Kamber koyduk. Maşallah ne de güzel koç. Danadan büyük. Gözleri sürmeli. Boynuzları kıvır kıvır. İnsan bu güzel hayvanı kesmeye kıyamaz. Zavallının ne suçu var bilmem. Bu törene sanki o sebep olmuş gibi kesecekler. 8 Temmuz 1958 Kamberi yıkadılar. Tüyleri pamuk gibi oldu. Boynuzlarını önce yağladılar sonra yaldızladılar. Tüylerinin orasına burasına kına çaldılar. Kuyruğuna kırmızı kurdeleden bir fiyonk bağladılar. Boynuna da bir dizi göz boncuğundan yapılmış bir tasma taktılar. Hey mübarek hayvan, öyle güzelleşti ki insan bakmaya kıyamaz. 9 Temmuz 1958 İki gün sonra yapılacak törende kamberi kurban edecekler. Ama iki gün daha kamber nasıl tutulacak bilmem. Koca hayvan durmadan toz vuruyor. Geçen gün Leyla Hanım bahçeden giderken Kamber arkadan kadına bir boynuz takıp bütün elbisesini aşağı indirdi. Zavallı Leyla Hanım herkesin gözü önünde striptiz yıldızı gibi çırılçıplak bıraktı. Kadıncağızı anadan doğma çıplak bıraktıktan sonra dursa iyi. Kadını boynuzlayıp altına aldı. Leyla Hanım'ı Kamber'den zor kurtardılar. 10 Temmuz 1958 Şu tören olsa da biz de Kamber'den kurtulsak. mübarek hayvanla başa çıkılır gibi değil. Dün akşam Muavin Bey'in pantolonuna bir boynuz taktı, adamın pantolonu cart diye ikiye ayırdı. Bu sabah da camlı kapıya bir toz vurdu. Kapının koca camını şangır şungur aşağı indirdi. Duvarlara tosladıkça her yer sarsılıyor. 11 Temmuz 1958. Kurdeleyi kesmeye kim gelecekse onun çok önemli bir işi çıkmış. Tören bir hafta sonraya kaldı. Bu kamberle nasıl baş edilecek, nasıl tutulacak, herkes şaşırdı. Mübarek hayvan koç değil, boğa. Güm güm toz vuruyor. Bu açılış töreni biraz daha geç kalırsa, törene kalmadan kamber buralarını hep yıkar. 15 Temmuz 1958. Kamber büyük bir dert oldu. Koyacak yer bulamıyorlar. Burası yapılırken mimar, tören koçunun konulacağı odayı düşünmemiş. Kamberi kalorifer kazanının olduğu bodruma kapadılar. 18 Temmuz 1958. Açılış töreni yine bir hafta geriye atıldı. Kamber büyük bir dert oldu. İAŞ memuru, kamberin tahsisatı yok, ne yedireceğiz diye müdüre sordu. Müdür de, mahrukayı faslından yedirin dedi. İAŞ memuru, mahrukayı faslından yediremeyiz. Sonra kaydını yapamayız. Tüzüğe aykırıdır dedi. 21 Temmuz 1958. Kamberi unuttuk. Hiç sesi çıkmıyordu. Geçen gün bodrumu merdiveninden birisi M diye ince bir ses duyunca içeriye birisi kundakta çocuk bıraktı sanmış. Bir de baktılar ki kamber. Mübarek hayvan öyle zayıflamış, öyle zayıflamış ki koca koç, affedersiniz, uyuz ite dönmüş. 23 Temmuz 1958. Açılış töreni yine geriye kaldı. Kamber ishal oldu. Bir veteriner geldi. Kamberi muayene etti. Siz buna su vermediniz mi diye sordu. Su vermeyi unutmuşlar. Ne yediriyorsunuz diye sordu. Aşçıbaşı, etli yemeklerin artıklarını veriyorum dedi. 28 Temmuz 1958. Leyla Hanım bugün eliyle kambere tos yaptı. Başına vurur vurmaz kamber geri geri iki adım gidip kıçının üstüne oturdu. Zavallı kamberi zor ayağa kaldırdık. 1 Ağustos 1958. Kamber ayakta duramıyor. Küçüldü, küçüldü, kedi kadar kaldı. Zamanında akıl edip de koç yerine kurbanlık bir deve alınsaydı, şimdi ne kadar zayıflasa, küçülse yine bir koç kadar kalırdı. 5 Ağustos 1958. Açılış töreni belirsiz bir güne geri bırakıldı. Zavallı kamber çok dayanıksızmış. Bir dar gelirli kadar bile dayanamadı. Anlayanların söylediklerine bakılırsa kamber kemeri olmadığı için dayanamamış. Kambere önceden kemer takılıp her gün biraz kemeri sıkılsaymış, uzun zaman dayanabilirmiş.